Baldaki tuz, Yaşar Kemal.
Ayrım 40.
Küçücük Vietnam makinesiz, teknolojisizdi. Büyük Amerika'nın elinde teknolojik olanakları vardı. Bu iki güç koca dünyanın gözü önünde dövüştü. Büyük bir eşitsizlikle tarihin en insafsız dövüşünü yaptılar bu güçler. Koşulları sayıp dökmeye burada fazla gerek yok. Amerika'nın büyük teknolojisini ve makinesini, büyük gücünü kim yendi? O da ayrı bir sorun ve uzun tartışılması çok uzun tutacak kapsamlı bir sorun. Amerika'nın teknolojisi karşısında duran, onu kollayan başka büyük teknolojik olanaklar olmasaydı eğer, küçük Vietnam Amerika'ya ne kadar dayanırdı? O da bir başka sorun. Yalnız Vietnam halkına reva görülenler insanlık dışıydı. Bu bir savaş değildi. Alıştığımız savaş gelenekleri içinde sürmedi bu savaş. Bu bir Amerikan kıyımıydı. Dünyamız artık ulusların dünyası olduğu kadar tek bir dünyadır. Vietnam'da bir dünya el altından da olsa Amerika'nın bu korkunçluğuna karşı çıktı. Bu dünya en çok Amerika'ya karşı çıktı. Vietnam'a bu zulmü yapanlar da insandı ve insanlık içinde evlerinde karılarını okşayarak, ağlayarak, gülerek, çocuklarını severek aynen hepimiz gibi insan gibi yaşıyor, yaşayabiliyorlardı. Kimi cumhurbaşkanı, kimi senato başkanı, kimi büyük komutan olarak toplumda da Vietnam'da sel gibi akan kana bulaştırdıkları elleriyle dolaşıyor, saygı görüyorlardı. İşte bu dünyamızın büyük, korkunç yeni bir çelişkisiydi. Savaşı yapanların başına gelebilseydi, Vietnam halkının başına gelenler ne olurdu? Savaşı yapanlar, Vietnam'da olanlar kendilerinin başına gelseydi kabul ederler miydi? Bizi şimdi ilgilendiren büyük sorun budur. Amerika'da bir Watergate skandalı çıktı. Dünya birbirine girdi. Halbuki Amerika'nın kontrolünde olan ülkelerde her gün binlerce Watergate skandalı oluyordu. Olmakta. Bizim mektuplarımızı örneğin çöp sepetlerinden topluyorlar. Ama bütün mektuplarımızı bu çöp sepetinden topladıkları mektuplarımızı da dosyalar halinde mahkemeler önüne getiriyorlar. Örneğin ben çöp sepetine şimdiye kadar hiçbir mektup atmadım. Nereden geçti ellerine benim mektuplarım? Telefonlarımızı dinlediklerini mahkeme önünde açıklıyorlar. Niçin? Niye? Hangi mahkeme kararıyla? Amerika'da böyle bir şey olabilir miydi? Ama Amerika'nın kontrolündeki Yunanistan'da Amerika'nın emriyle zulümlerden zulüm, ölümlerden ölüm beğen. Ne için yapıyor bunu Amerika? Amerikan toplumunun mutluluğu için. Yunan toplumunun zulme uğraması, bir de dünyanın selameti uğruna, özgür, demokratik dünya için. Yunanistan'da işkencelerden işkence beğen. Bu işkenceleri destekleri albaylarına Amerika politikacıları yaptırıyor diyorlar. Demokrasinin beşiği Yunanistan'da, insan tarihinin en zalimleri, yeni Hitlerleri Amerika'nın %100 desteğiyle ayakta durabiliyorlar. O teknolojinin doruğundaki Amerika, Walt Whitman'ın Amerikası, Faulkner'in Amerikası, geniş, büyük insanlık yüreklerinin Amerikası. Yunanistan'da bu çağda insanlık dışı işler yaptırıyor. Bunu da kılı kılına bütün dünya biliyor. Ve Amerika kanlı elleri ve tarihin görüp göreceği en büyük gelişmiş işkence aletleriyle Amerika halkının mutluluğu, dünyanın, dünya insanlarının özgürlüğü için bütün bunları yaptırıyor. Amerikan politikacılarının, bu kadar okumuş, bu kadar düşünmüş Amerikan teknokratlarının aklı Yunanistan'da insanlarla birlikte bütün insanlığın da aşağılandığına ermez mi? Yunanistan'da yapılan işkencelerin bütün insanlığı da birlikte çürüttüğünü Amerikan politikacısı bilmez mi? Vietnam'da yapılanlar Amerika'da içinde hepimize yapıldı. Bunu da bilmez mi Amerikan politikacısı, teknokratı? İşkenceyle, zulümle insanları aşağılayanlar aşağılananlardan bin beter aşağılandıklarını, bittiklerini bilmezler mi? Bir genç kızın copla Bikri'nin izale edilmesinin acısını bütün bir ulus 7'sinden 70'e kadar çekmez mi? Dünyanın herhangi bir yerinde zulüm ve işkence bütün dünyanın yüreğinde değil mi? Olmaz mı? Bu çağda insanlık artık bir bütündür. Sevgiler, dostluklar, acılar, zulümler, coplanmalar, işkenceler hepimizindir. Mozambik'te öldürülenle her gün insanlığımız bir parça öldürülmüyor mu? Bütün bu sözlerimi duygusal, iyi sözler, iyi niyetler mi sayıyorsunuz? Öyleyse şu dünyanın berbatlığı nedir? Bu kadar inanılmaz olanaklar içindeki insanoğlunun başındaki bu berbat hal nedir öyleyse? Uğruna bunca işkencelerin çekildiği, bunca zulümlerin reva görüldüğü Amerikan toplumu neden sevinçsiz? Neden böyle kıvranıyor bu her şeyi olan toplum? Niye böyle başsız sonsuz şu Amerikan toplumu? Okuyun Amerikan yazarlarını. Bir mutsuzluk heykeli her biri. Bir mutsuzluk destanını oluşturuyor her biri. Amerikan toplumuna iftira mı ediyorlar? Bizim gibi baskı altında inleyen toplumdan daha mı iyi Amerikan toplumu? Kazık içi bostanları, trajedisini yaratanlar, şimdi şu anda bu bütün toplum acı çekerken, onlar çoluk çocuklarıyla daha mı mutlular? Kazık içi bostanlarında aşağılananlarla birlikte hepimiz, bütün ulusçak aşağılanmadık mı? Hem de onlardan bin misli bin beter. Makineye, teknolojiye sahip olmanın, doğaya biraz da olsa hükmetmenin sarhoşluğu mu yaptı bize bunu? Bu ikiyüzlülük canavarlığını kim yaptırıyorsa bize, bir mutluluğu mutsuzlukta bulma körlüğünü, aptallığını kim yaptırıyor insanlığın bir bölüğüne? Büyük olanaklara sahip olma bir insan bölüğünü delirtiyor mu? Yoksa kör kör parmağım gözüne, bu kadar aklı olan insanlık, mutsuzlukları, aşağılananları, işkence görenleri, çoğalan bir dünyada hiç kimsenin mutlu olamayacağını bilmez mi? İşkence edenlerin işkence görenlerden daha kötü durumda olduğunu kim bilmez? Kötülük yapmak bir korkudur. Kötülük yapanlar sonunda uluslardan, dünyada şamarı yiyeceklerini bilmezler mi? Hitler'in yanına kaldı mı yaptıkları? Kimin yanına kaldı yaptığı? Onun için kadim sözdür. Zulüm gören bir kere ölür, zulmeden her gün ölür, dirilir, gene ölür. Tarihin men dakka dukka gerçeğini en çok işkence yapanlar bilirler. Bilmeleri gerek. İşkence zulüm edenler her gün ölmek korkusuyla yaşamasalardı, dünyamız bu kadar işkenceden, zulümden sonra ayakta kalabilir miydi? Dünyamızı kurtaran kötülüklere insanlığımızın şiddetle bağışlamasız karşı koymasıdır. Çelişkiler genişledikçe insanlık geride kalanlarla birlikte kendisini arıtıyor da uluslar da öyle. Kazık içi trajedisine bir daha toplumumuzun izin verebileceğini sanmıyorum. İşkenceler, zulümler var. İnsanlığın toptan aşağılanması var. Ama insanlığın bütün kirlerinden arınması çabası da var. Çabaların en kutsalı aşağılanmaya karşı koymamız, direnmemizdir. Hapishanelerimiz. Akşam olur mahpushane kilitlenir, kimi kağıt oynar, kimi bitlenir, kiminin temizden kağıdı gelir, düştüm bir ormana yol belli değil, yatarım yatarım gün belli değil. Mahpushane içinde 3 ağaç incir, kolumda kelepçe, boynumda zincir, zincir sallandıkça her yanım sancır, düştüm bir ormana yol belli değil, yatarım yatarım gün belli değil. Geçen de af üstüne bazı yazmıştım. Orada hapishanelerimizin ortaçağ zindanlarını aratmayacağını yazmıştım. Hapishaneler toplumların aynalarıdır. Dünya hapishanelerle çok az ilgileniyor. Sosyologların yerlerinde olsam toplumları öğrenmek için önce hapishanelerinde araştırmalar yapardım. Türkiye'de olsun, dünyada olsun hapishanelerle insanlar çok az ilgileniyorlar. Sebebini araştırmak benim yeteneklerim dışında. Ama gönül hapishanelerin üstünde durulmasını istiyor. Psikologlar için de hapishaneler birer araştırma yerleri olmalıydı. Hapishanede de insanların nasıl değiştiklerini, ayrı insanlar olduklarını görmelilerdi. Dünyada hapishaneci diye ayrı bir insan tipi vardır. Böyle bir tipinin yaratılması psikologlar için ilginç değil mi? İlk hapishaneye girdiğimde şöyle sözlerle karşılaştım. O bir iyi hapishanecidir ya da o 5 para etmez bir hapishanecidir. Hapishanecilik meslek gibi, zanaat gibi bir şey oluyor. Bizim politikamız çağ dışı, insafsız bir politikadır. Toplumumuzun çok kurumlarına bu çağ dışı insafsızlık damgasını vurmuştur. Toplumumuzda insafsız, insanın iflahını kesen kötülükler almış başını gidiyor. Tefeciliğin toplumumuzun büyük bir kesiminin iflahını kestiğini biliyor musunuz? Tefecilerin köylünün büyük bir bölüğüne kan kusturduğunu biliyor musunuz? Tefecilik de toplumumuzda kanayan korkunç, insafsız bir yaradır. Tefeciliği bir örnek diye verdim. Tefeci zulmü şu anda zulümlerin en beteridir Türkiye'de. Şahlanmış bir zulüm somutlanmasıdır tefecilik. Tefeciliği bir örnek verdim. Ülkemizde böyle somutlaşan zulümler bazı kesimlerde türlü biçimde gittikçe yoğunlaşıyor. Hapishanelerimiz gittikçe bir zulüm yatağı haline geliyor. Yakında gazeteciler hapishanelerden çıkacaklar ve anılarını yazacaklar. Siz o zaman işte seyreyleyin gümürtüyü. İşte siz o zaman görün 20. yüzyılın dışına değil de gide gide tüm insanlık kurallarının dışına düştüğümüzü. Bir zamanlar affa kızıyordum. Onu haksızlık sayıyordum. İyi ki boyuna af çıkartıyorlarmış bizim politikacılarımız. Af çıkmamış olsaydı kısa sürelerde şimdi iyice biliyoruz ki mahpusların çoğunun ölüsü çıkacakmış. Bir kısa yazıda hapishanelerimizde olup bitenleri sayıp dökmeye gücüm yetmez. Örnekler bir değil, beş değil, bin değil ve görünen köy de kılavuz istemiyor. Hatice Alankuş öldü. Gencecik, dipdiri bir kız. Hapishaneye girmemiş olsaydı ölür müydü acaba? Böyle bir mantık yürütülmez biliyorum ama Hatice Alankuş'un ölümü üstüne de türlü söylentiler dolaşıyor. Biz bu söylentileri burada yazamıyoruz ama herkesin dilinde. Elin ağzı torba değil ki çekip bağlayasın. Satışı en çok olan gazetede Söylenti gazetesi. Varın yasaklayın bakalım. Söylenti gazetesine kimin gücü yetebilecek? Bir de İbrahim Çenet işi var. Eli ayağı kesik bir kişiyi kaldır at sen tek başına bir hücreye. Sonra da önüne koy yemeği. Ye kardeşim de İbrahim Çenet. Nasıl yemek yemeye çalıştığı trajedisini topluma bir bir anlattı. Bir toplumda bu olacak iş mi? İbrahim Çenet işi başka bir toplumda olmuş olsaydı dünya birbirine girerdi. Gene de girecek. İbrahim Çenet trajedisinin çağlar boyunca bir zulüm örneği olarak kuşaklar kuşaklara gösterecekler. Bizim dileğimiz yetkililerin bunun böyle olmadığını, İbrahim Çenet'i tek başına bir hücreye kapatmadıklarını topluma açıklamaları ve böylesi çağlar boyunca zulme örnek gösterilecek bir davranıştan toplumumuzu kurtarmalarıdır. Yoksa şu daralmış yeryüzünde toplumumuz bu zulmün ağırlığını sırtında taşıyamaz. Toplumların da gücü bir yere kadardır. Üst üste ağırlıklar binerse toplumların sırtına bir süre gelir ki artık o toplum can çekişmeye başlar. Tarih boyunca politik mahkumları hapislerde, zindanlarda politikalar ayrı davranmışlardır. Öteki mahkumlardan insanlar politik mahkumları her zaman ayırmışlardır. Onlara başka türlü bakmışlardır. Politik mahkumların nitelikleri ötekilerden her zaman ayrı olmuştur. Osmanlı'da, Çarlık Rusya'sında, Avrupa'da hep böyle olmuştur. Şu anda da bütün dünyada politik mahkumlara ayrı davranılıyor. Öteki mahkumlarla politik mahkumların hapishane içindeki uğraşları da ayrı oluyor. Örneğin, politik mahkumlar ekmek kadar, dinlenme kadar kitap da istiyorlar. Kitap okumak, yazı yazmak için ışık da istiyorlar. Bu çağda ekmek kadar, su kadar kitap da insanların öz haklarından biridir. Politik mahkumları ötekilerden üstün tutmak bizim işimiz değildir. Ama politik mahkumların özelliklerinden dolayı ihtiyaçları başkadır. Biz politik mahkumlara ötekilerden başka türlü davranılmasını isteyemeyiz. Müebbede mahkum, okur yazarlığı olmayan bir kişiye istediğin kadar kitap verme, değil mi? Ama kitap okumayı iş edinmiş bir mahkuma kitap vermezsen ölür o. Hapishanede yaşayamaz. Örneğin şu anda ben 8 aya mahkumum. Mahkemem sürüp gidiyor. Yarın hapishaneye düşersem kitap okumak hem de yazmak isterim. Bu haklarım elimden alınmadığına göre, böyle bir hakkın elimden alınmasına olanak bulunmadığına göre ben okumak ve yazmak isterim. Bu benim öteki mahkumlara üstünlüğüm değildir. Haklarımızın tür değiştirmesidir. Kapatılmış bir partinin genel başkanı Behice Bora'nın ihtiyaçları başkadır. Toplumlarda bunun için hapishane gelenekleri olmuştur. Behice Bora'na kelepçe takılıp takılmaması olay olur ve toplumun uygarlık düzeyini gösterir. Hele mahkumiyeti de dünyada tartışma konusu olmuşsa, hele bir dünya kamuoyuna yanılmışsa, ilgilendiriyorsa, hele mahkeme kararları söz konusuysa, bugünlerde yurdun dört bucağından inanılmaz haberler geliyor. Kazık içi bostanlarından gelenler beterin beteri. Analar babalar kazık içi bostanlarından gelenler üstüne Cumhurbaşkanı'na başvuruyorlar. toplumumuzu koruyacak büyük bir makam saydıkları için orayı. Yakında Adana'dan da bir haber geldi. Gene babalar analar Cumhurbaşkanı'na başvurmuşlar.
Ayrım sonu.